Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 30 Şehriver 1404, Hicri Kameri 28 Rebiülevval 1447 ve Miladi Takvimle 21 Eylül 2025 Pazar. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayında az sonra sunacağım akşam haberleri ve siyasi yorumun ardından sırasıyla Kara Tarih ve Beyaz Yalanlar Podcast'i, İman Nuru, Kalıcı Itır ve İran Mefahiri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susen Kolipur. Bu akşamki haberleri ve siyasi yorumu sizlere aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Cumhurbaşkanı Salı günü New York'a gidiyor. İranlı diplomat, Avrupa'nın esnetmek hamlesi yayılmanın önlenmesi rejimini zayıflatıyor diye söyledi. İran ordusu düşmanlara karşı her zamankinden daha hazırız diye bildirdi. İsviçre Büyükelçiliğinden İran güreş milli takımına tebrik geldi. Ve Erivan'dan Kazakistan, Türkmenistan, İran, Ermenistan taşımacılık koridorunun geliştirilmesine destek. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak ve önemli görüşmelerde bulunmak üzere Salı günü New York'a gidecek. İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Mehdi Senayi, X sosyal medya hesabından bazı açıklamalarda bulundu. Senayi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Salı günü okulların açılış zili çaldıktan sonra New York'a hareket edecek ve çarşamba sabahı yerel saatle Tahran saatiyle akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacak. Ayrıca çeşitli ülkelerin devlet başkanları, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşmeler ve istişarelerde bulunacak. Düşünce kuruluşlarıyla toplantılar ve yurt dışında yaşayan bazı İranlı topluluklarla da buluşmalar gerçekleştirecek ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk, Meclis ve İranlılar Genel Müdürü Hüseyin Nushabadi, bazı Avrupa ülkelerinin gerekçesiz adımlarıyla nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine zarar verdiklerini ve esnetmek mekanizmasının kötüye kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğunun bu girişimin öncülerine ve destekçilerine ait olacağını belirtti. Nushabadi, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın esnetmek mekanizmasını devreye sokma çabalarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu üç ülkenin İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında yakın zamanda varılan ve uluslararası düzeyde olumlu karşılanan anlaşmayı görmezden gelerek, esnetmek mekanizmasını kötüye kullanmak suretiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarını geri getirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu adımın Amerika'nın zorlayıcı baskılarına ve Siyonist rejimin bölgedeki yeni maceralarına zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Nushabadi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında imzalanan anlaşmanın Tahran'ın iç ve uluslararası taahhütleri doğrultusunda gerçekleştiğini ve ajansla işbirliğinin yeni bir sayfasını açtığını vurguladı. Ancak bu anlaşmanın Avrupa üçlüsü tarafından görmezden gelinmesinin üzücü olduğunu belirtti. Ona göre bu anlaşma yaratıcı, adil ve dengeli bir girişim olup olası krizlerin önüne geçebilecek niteliktedir. İranlı diplomat sözlerini şöyle tamamladı. Avrupa'nın bu yıkıcı girişimi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarına geri getirme çabası bölgesel barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu savunma haftası münasebetiyle yayımladığı bildiride bugün ordunun geçmişe kıyasla daha hazırlıklı olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği, ulusal çıkarları ve kutsal düzenini son nefesine kadar savunmak için dağ gibi dimdik ayakta durduğunu vurguladı. Pazar günü yayımlanan bildiride İran ordusunun İslam-İran sınırlarını korumada devrim muhafızları, emniyet komutanlığı ve halk gönüllü güçleriyle birlikte gösterdiği kahramanlıkların 8 yıllık savunma savaşında, halk destekli operasyonlarda, COVID-19 salgını döneminde ve 12 günlük dayatılmış savaşta sergilediği fedakarlıkların ordunun İslami, devrimci ve halkçı karakterini ortaya koyduğu ifade edildi. Ordu bildirde şu hususa da dikkat çekti. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun mücadelesi ve destansı duruşu ancak halkla kurduğu derin bağ ve yüce lider Ayetullah Hamenei'nin hikmetli komutası sayesinde mümkün olmuştur. Ordu şehitlerle yeniden ahit tazelediğini, şehitlerin, fedakarların ve savaşçıların anısını yad ettiğini belirterek İslam, İslami vatan ve yiğit İran halkı uğruna askerlik ve fedakarlık yolunda son nefese kadar kararlılıkla ayakta duracağını ilan etti. İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği, İran serbest ve Grek-Romen güreş milli takımının 2025 Zagreb Dünya Şampiyonası'ndaki zaferini küresel düzeyde dikkat çekici bir başarı olarak nitelendirdi. Büyükelçilik Instagram sayfasında yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı. Güreş, İran'ın kültürel mirasına derin köklere sahip bir spordur. Güç, disiplin ve onur geleneğidir. Bu da bize İsviçre'nin geleneksel güreş stili olan Schwingen'i hatırlatıyor. Burada saygı, adalet ve dayanışma gibi değerler önemli rol oynar. Mesajın devamında şu vurgularda yer aldı. Bu başarı sporun kültürler arasında köprü kurma gücünü ve ortak tutkularımızı kutlama imkanını bir kez daha gözler önüne seriyor. Ermenistan Başbakanı Yardımcısı Ermenistan ile Kazakistan arasında düzenlenen Ortak Ekonomik İşbirliği Komitesi toplantısında Kazakistan ile ilişkilerin güçlendirilmesinin ve taraflar arasındaki potansiyel ticari kapasitenin değerlendirilmesinin önemini vurgulayarak Erivan'ın Kazakistan, Türkmenistan, İran, Ermenistan güzergahında çok yönlü bir taşımacılık koridoru oluşturulması girişimini desteklediğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Yardımcısı Mer Grigoryan ve Kazakistan Başbakanı Yardımcısı ve Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Jumangarin, ticaret ve ekonomi, ileri teknolojiler, taşımacılık, turizm, sağlık ve eğitim gibi alanlarda ikili işbirliği protokolü imzaladılar. Grigoryan, Ermenistan'ın söz konusu taşımacılık güzergahı girişimini desteklediğini yineleyerek, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Ermenistan hattı üzerinden mal taşımacılığının hali hazırda devam ettiğini ve bu durumun ülkeler arasında taşımacılık ve lojistik alanındaki ilişkilerin genişletilmesine yönelik artan ilgiyi gösterdiğini belirtti. Ermenistan Başbakanı Yardımcısı Erivan'ın bu taşımacılığın düzenli şekilde sürdürülmesini umduğunu ifade ederek, Ermeni girişimcilerin ve yatırımcıların Kazakistan-Çin sınırındaki uluslararası sınır işbirliği merkezi olan Horgos'a ilgi duyabileceklerini kaydetti. Tıbbi kaynaklar, pazar sabahından bu yana İsrail rejiminin Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 46 Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu kişilerden 42'si Gazze kentinde yaşamını yitirdi. Açlık, yıkım ve katliamın derinleştiği bu şehirde işgalciler halkı tamamen tahliye etmeye çalışıyor. Gazze kenti pazar sabahından itibaren Siyonist rejim ordusunun yoğun hava ve topçu saldırılarına şahane oldu. Bu saldırılar onlarca Filistinli'nin şehit düşmesine ve yaralanmasına, çok sayıda kişinin enkaz altında kalmasına neden oldu. Siyonist rejim ordusuna ait insansız hava araçları Gazze'nin doğusundaki Tuffah mahallesinde bulunan El Eybeki camisi çevresindeki Filistinli evlerini hedef aldı. Aynı anda İsrail savaş uçakları da Gazze'nin çeşitli mahallelerine yoğun saldırılar düzenledi. Şehrin merkezinde işgalci ordunun topçu birlikleri Nefek Caddesi çevresindeki mahalleleri yoğun ateş altına aldı. Daraj mahallesinde ise Şuaybiye kavşağı yakınındaki bir konut birimine düzenlenen hava saldırısı en az 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve bazı kişilerin yaralanmasına yol açtı. Gazze'nin kuzeybatısı da şiddetli patlamalara sahne oldu. İsrail ordusu istihbarat kulelerinin yakınındaki yerleşim alanlarında birkaç zırhlı bomba yüklü aracı patlattı. Bu operasyonun görüntüleri patlamaların dehşet verici anlarını belgeledi. Öte yandan Siyonist rejim topçuları Kuzeybatı Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni ve Gaffari Kavşağı çevresini yoğun şekilde hedef aldı. Aynı anda bir İsrail Apache helikopteri de Gazze'nin doğusunda doğrudan ateş açtı. İngiltere hükümeti Batı ile Siyonist rejim arasındaki uçurumun derinleştiğini yansıtan tarihi bir adımla bağımsız Filistin devletini resmen tanıdı. İngiltere daha önce Siyonist rejimin Gazze'deki insani krizi sona erdirmek için somut adımlar atmaması durumunda iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız Filistin devletini tanıyacağını bildirmişti. Londra'nın beklentileri arasında Tel Aviv'in saldırıları derhal durdurması, ateşkesi kabul etmesi, kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm vizyonunun yeniden canlandırılması, Birleşmiş Milletler'in insani yardımları yeniden göndermesine izin verilmesi ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının işgalinden kaçınılması yer alıyordu. Londra yetkilileri bu şartların hiçbirinin yerine getirilmediğini ve Siyonist rejimin son olarak Katar'a düzenlediği saldırının ateşkes umutlarını daha da kararttığını ifade etti. Yemen Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ülkeye ve İslam ümmetinin kutsallarına yönelik saldırıların cevapsız bırakılmayacağını vurguladı. Savunma Bakanı Muhammed el-Atifi ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Gamari, gelişmiş askeri kapasitelere sahibiz ve ümmetin düşmanlarına karşı acı verici ve ezici saldırılar düzenleyebiliriz. Gücümüze ve imkanlarımıza olan güvenimizle açıkça ilan ediyoruz. Yemen'e ve ümmetimizin kutsallarına yönelik saldırılar cevapsız kalmayacaktır ifadelerini kullandılar. Yetkililer, cevabımız ezici olacak ve saldırganlar ağır bedel ödeyecek diyerek Gazze'deki direnişçileri tam güçle destek verdiklerini ve Siyonist rejimle bağlantılı gemilere yönelik saldırıların ve işgal altındaki topraklara derinlemesine operasyonların saldırılar ve abluka sona erene kadar süreceğini belirttiler. Bu bizim verdiğimiz bir söz ve Yemenlilerin önünde zafer ya da şehadet dışında bir seçenek yoktur, dediler. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ayrıca tüm seçeneklerin masada olduğunu ve düşmanların beklemedikleri şeyleri gözleriyle göreceklerini ifade ettiler. Ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri tehditlerine karşı tam hazırlık içinde olduğunu vurguladı. Maduro, Venezuela'nın dört bir yanında halk güçlerinin Amerikan saldırganlarına karşı koymak üzere konuşlandırıldığını belirtti. Venezuela Çiftçiler Birliği'nin kuruluş konferansında konuşan Maduro, Cumhuriyet'in silahlarını silahlı kuvvetlerimize, halkımıza ve Bolivarcı milislere teslim ettik, dedi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Middle East Eye Arap NATO'su kurma girişimi başarısız oldu başlığı altında. İngiliz yayın organı Middle East Eye, Doha zirvesinde Mısır'ın Arap NATO'su önerisinin reddi başlıklı makalesinde Kahire'nin Ortak Arap Askeri İttifakı kurma girişimi etrafında yaşanan siyasi anlaşmazlıkları detaylı biçimde ele alarak bu planın başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi. Parsura'ya göre Mısır'ın doğadaki zirvede Ortak Arap Savunma Gücü oluşturma girişimi Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin muhalefeti ve Amerika'nın müdahalesiyle başarısız oldu. Bu gelişme Arap dünyasında Siyonist rejime karşı nasıl mücadele edileceği konusunda derin ayrılıkları gözler önüne serdi. Middle East Eye, Mısır'ın önerisine karşı çıkan başlıca ülkelerin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu belirterek bu durumun bölgesel güvenlik ve Siyonist rejiminin tehditlerine karşı tutum konusunda ciddi görüş ayrılıklarını ortaya çıkardığını vurguladı. Middle East Eye, Mısır'ın önerisinin 1950 tarihli Ortak Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması çerçevesinde sunulduğunu belirterek, üst düzey bir Mısırlı diplomat atıfla bu girişimin özellikle İsrail'e karşı üye ülkeleri dış tehditlerden koruyacak hızlı müdahale gücü oluşturmayı hedeflediğini aktardı. Aynı diplomata göre Mısır Dışişleri Bakanı, bu öneriyi Arap mevkidaşlarına resmen sunmuş ve dış güçlere bağımlılığı azaltacak savunma amaçlı bir adım olarak tanımlamıştır. Makale bu ittifakın liderliği konusunda hemen anlaşmazlık çıktığını, Mısır'ın askeri deneyimine dayanarak liderliği üstlenmek istediğini, ancak Suudi Arabistan'ın da komuta talebinde bulunduğunu aktarıyor. Asıl muhalefetin ise Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiği ve bu ülkelerin planın ilerlemesini engellediği belirtiliyor. İngiliz yayın organı, zirveden kısa süre sonra Suudi Arabistan'ın Pakistan ile ikili savunma anlaşması imzaladığını ve bu gelişmenin Körfez ülkelerinin Amerika'nın Siyonist rejimi dizginleme konusundaki kararlılığına dair endişelerini yansıttığını ifade ediyor. Ayrıca Middle East'a göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Kahire'nin önerisinin reddedilmesinden sonra derin hayal kırıklığına uğrayarak Doha'dan ayrıldı. Başka bir üst düzey Mısırlı diplomat Middle East'a yaptığı açıklamada zirvede Amerika'nın etkisinin belirleyici olduğunu söyledi. Katar heyeti, Washington'dan gelen mesajları Arap ülkelerine ileterek Siyonist rejime karşı herhangi bir karar alınmaması gerektiğini vurgulamış. Bu diplomata göre Amerikalılar krizi yöneteceklerini ve Siyonist rejim başbakanına Körfez ülkelerine yönelik benzer saldırılardan caydıracaklarını vaat etmiş. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu tutumu güçlü şekilde desteklemiş. İngiliz medya kuruluşu Doğa Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Siyonist rejimin Katar'a yönelik saldırısının kınandığını, ancak bu kanımının somut adımlara dönüşmediğini de vurguluyor. Middle East Eye, önde gelen bir siyasi analiste dayandırdığı yorumda Mısır'ın önerisinin reddedilmesinin Arap dünyasında Siyonist rejimle mücadele konusunda derin ayrılıkları ortaya çıkardığını ve Kahire için bu zirvenin ciddi bir geri adım anlamına geldiğini belirtiyor. Kıymetli dinleyiciler, akşam yayınımızı dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Bu podcast resmi rapor ve belgelere dayanarak Amerika, İngiltere ve Fransa'nın tarih boyunca dünyaya karşı işledikleri suçları ve ihanetleri inceliyor. Çağdaş dünyada birçok sözde üçüncü dünya ülkesi, medeniyet kisvesi altında sunulan, ancak gerçekte sömürgecilik, savaş ve yağmadan başka bir şey getirmeyen politikaların kurbanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa gibi güçler, askeri cephaneliklerine, siyasi nüfuzlarına ve ekonomik zenginliklerine dayanarak darbeler, yaptırımlar, diktatörleri destekleme ve yalnızca kül ve yıkım bırakan savaşlar başlatma yoluyla ulusların kaderini defalarca değiştirdiler. Kara Tarih ve Beyaz Yalanlar podcastinde bu karanlık perdeleri, gizli belgeler, resmi raporlar ve nadiren duyulan anlatılarla insan hakları ve demokrasi gibi sloganların adına gizlenmiş suç anlatılarıyla aralıyoruz. Bu podcast'in ilk bölümü 20. yüzyılın en korkunç sayfalarından birine, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'ya atılan atom bombasına adanmıştır. ...1945 yılının yazında Hiroşima ve Nagasaki'de on binlerce masum insan saniyeler içinde iki atom bombasıyla yok edildi. Bu iki şehir dünyaya insan medeniyetinin korkunç yüzünü gösterdi. Bu suçun işlenmesiyle birlikte hala cevapsız kalan sorular ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir silah kullanmaya karar verdi? Atom bombası savaşı bitirmenin tek yolu muydu? Ve bu kararın kurbanları neden savunmasız siviller olsun ki? Bu bölümde Amerika'nın askeri belgelerini, Japon yetkililerinin mektuplarını, Kızıl Haç raporlarını ve hayatta kalanların ifadelerini inceleyerek Hiroşima ve Nagasaki'nin belgelenmiş bir anlatımını sunacağız. Efsanelerin kaybolduğu ve gerçeğin her şeyden daha acı olduğu kara tarih ve beyaz yalanlarda bize katılın. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugün insanlık tarihinin en karanlık anlarından birini, bilimin, siyasetin ve şiddetin bir araya gelerek dünyanın çehresini sonsuza dek değiştirdiği ana yolculuk ediyoruz. Ağustos 1945. Dünya hala İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarıyla boğuşuyor. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Şehirler yıkıldı ve kıtalar nefret, güç ve sömürgeciliğin enkazı altında kaldı. Böyle bir ortamda Amerika yalnızca savaşı sona erdirmekle kalmayacak, aynı zamanda dünyayı sonsuza dek atom çağı adı verilen yeni bir döneme taşıyacak bir karar alıyor. O anda kimse bu felaketin yalnızca İkinci Dünya Savaşı'nın son sayfalarını değil, aynı zamanda ilk satırı küller ve ölümcül ışınlarla yazılmış yeni bir kitabın da başlangıcı olacağını bilmiyordu. Bu bölümde bu trajedinin kalbine birlikte iniyoruz. Hiroşima sabahının ağır sessizliğinden, Nagasaki öğle vaktinin kavurucu ateşine, enkaz altındaki sessiz çığlıklardan, kapalı kapılar ardında bir ulusun kaderini tek bir düğmeye basarak belirleyen politikacılara kadar. İşte bu her gerçeğin bir bedeli olduğu ve her anlatının insanlık bedeninde bir yara olduğu kara tarihtir. Geçmişten bir ses, küllerinden bir ses. Hikaye güneşin Japonya'nın üzerinde parladığı bir günde başlıyor. Ancak başka bir ışık. Yolda kör edici bir ışık. Yakında binlerce canı yutacak sessiz bir ölüm. 1945 yılının başlarında İkinci Dünya Savaşı son evrelerine yaklaşıyordu. Nazi Almanya'sı teslim olmuştu ve yalnızca Almanya'nın doğudaki başlıca müttefiki olan Japonya, müttefik kuvvetlerine karşı direniyordu. Tarih geriye gider. Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya arasındaki savaş, Aralık 1941 tarihinde başlamış ve 4 yıl boyunca Amerika ile Japonya arasında Saipan, Iwo Jima ve Okinawa muharebeleri de dahil olmak üzere şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu çatışmalarda Japon kuvvetlerinin direnişi çok inatçıydı ve her iki tarafında kayıpları çok yüksekti. Aynı yıllarda 1942 yılından itibaren Amerika yıkıcı güce sahip bir silah olan atom bombasını elde etmek için eşi benzeri görmemiş bir girişim olan Manhattan Projesi adlı çok gizli bir program başlattı. Proje, Amerika liderliğinde ve İngiltere ile Kanada'nın doğrudan katılımıyla yürütüldü. Robert Oppenheimer dahil olmak üzere dünyanın en önde gelen nükleer fizikçilerinden oluşan bir grup bu projede rol oynadı ve dönemin başkanları Franklin Roosevelt ve Harry Truman'ın mali ve siyasi desteği süreci önemli ölçüde hızlandırdı. Temmuz 1945 tarihinde New Mexico eyaletindeki Alamogordo bölgesinde ilk atom bombası testi başarıyla gerçekleştirildi. Birkaç gün sonra Potsdam Konferansı'nda Amerika, İngiltere ve Çin, Japonya'yı koşulsuz teslim olmaya çağırdı. Potsdam Deklarasyonu, aksi takdirde Japonya'nın tamamen yok olacağı uyarısında bulundu. Japon hükümeti o dönemde müzakerelere hazır olduğunu belirten gayri resmi mesajlar göndermiş olsa da henüz resmen teslim olmamıştı. Japonya'nın temel endişelerinden biri imparatorun kaderiydi. Japon askeri yetkilileri imparator Hirohito'nun konumunu korumak için savaşı sürdürmek istiyordu. Böyle bir durumda Amerika Başkanı Harry Truman, askeri ve bilimsel danışmanların tavsiyesi üzerine Japonya'ya karşı atom bombası kullanmaya karar verdi. Bu karar, savaşı sona erdirmenin bir yolu olmaktan çok, savaş sonrası dönemde Amerika'nın yeni bir hakimiyet dönemini başlatmasının bir yoluydu. Çünkü 70 yıllık bu eylemden sonra hala şu soru cevapsız: Hiroşima'nın bombalanması bir güç gösterisi mi yoksa savaşın sonu mu? Amerika bu bombanın savaşı erken bitirdiğini iddia etti. Peki savaşı sona erdirmenin tek yolu tüm bir şehri yok etmek miydi? Farklı bir karar vermek daha iyi olmaz mıydı? Hiroşima, 6 Ağustos 1945, saat 8:15. Amerikan bombardıman uçakları Tinian Adası'ndaki üslerinden havalandı. Bunlardan biri Küçük Çocuk adlı bir uranyum bombası taşıyan Enola Gay'dı. Bugün gökyüzü açıktı. Bombayı atmak için mükemmel koşullardı. Enola Gay, Küçük Çocuk adlı bir uranyum bombasını Hiroşima şehrine attı. Bomba 600 metre yükseklikte patlayarak birçok milyon santigrat dereceye yaklaşan sıcaklıklar oluşturdu. Bir saniyenin çok küçük bir kısmında şehrin üzerine beyaz bir ışık yayıldı. Gözleri kör eden, cildi yakan ve duvarlarda gölgeler oluşturan bir ışık. Göz açıp kapayıncaya kadar patlama alanındaki sıcaklık 3000 santigrat dereceye ulaştı. Şehrin birkaç kilometrelik bir yarıçapı tamamen yok oldu. Birkaç yüz metrelik alandaki insanlar buharlaştı. Duvarlarda cesetlerin gölgeleri görüldü. Daha uzaktakiler ise kötü yanmış, parçalanmış bedenleri ve derin yaralarıyla sokaklara döküldü. Bazıları nehirlere sığındı ancak su kaynıyordu. Sıcak hava dalgası 2 kilometreden fazla bir alanı anında yok etti. İlk anda 70 bin ila 80 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor ve sonraki günlerde, haftalarda ve aylarda yanıklar, radyasyon hastalığı ve yerinden edilme nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bini aştı. Hiroşima askeri ve endüstriyel bir merkezdi. Ancak aynı zamanda büyük ölçüde sivil nüfusa sahip hareketli bir şehirdi. Patlama daha sonra 20. yüzyılın atom dehşetinin sembolü haline gelen devasa bir mantar bulutu oluşturdu. Hiroşima'dan sağ kurtulan bir kadının çığlıkları şöyle anılıyor. "Annem koşuyor, giysileri yanıyor, yardım edin" diye bağırıyor. Ama yüzü o kadar yanmıştı ki onu tanıyamadım. Bir süre sonra onun annem olduğunu anladım. Nagasaki 3 gün sonra 9 Ağustos 1945. Dünya hala Hiroşima saldırısının şokunu yaşarken Amerika ikinci bir bomba kullanmaya karar verdi. 9 Ağustos'ta Nagasaki şehrine Şişman Adam adlı bir bomba atıldı. Bu bomba plütonyumdan yapılmıştı ve patlayıcı gücü Hiroşima bombasından bile daha fazlaydı. Yaklaşık 40 bin kişi anında öldü ve bu sayı 1945 yılının sonunda 75 bini aşmıştı. Yaşlı bir Japon diyor ki, "Barış için dua ettik. İnsan vücudunun bu görünmez aleve nasıl tepki vereceğini kimse bilmiyordu. Kız kardeşim henüz 9 yaşındaydı. Onu bulduğumuzda gözleri yoktu, derisi sarkıyordu." Genç bir kadın diyor ki, 1987'de doğdum. Büyük babam Hiroşima'daydı. Her gece uykusunda çığlık atardı. Anılar asla silinmeyecek. Bombalama sadece ölüm anıyla ilgili değil, nesilden nesile aktarılan canlı bir anı ile ilgilidir. Dünya, insanlığın dünyayı küle çevirmesini sağlayan atomun gücüyle ilk kez tanıştı. Amerikan kameraları olayı an be an kaydetti, ancak sessizce yanan insanların acısını yakalayamadılar. O zamanki Harry Truman liderliğinde Amerika yönetimi, bu saldırının amacının savaşı daha hızlı bitirmek ve Amerikan askerleri arasında daha fazla can kaybını önlemek olduğunu belirtmişti. Ancak bazı araştırmacılar ve tarihçiler bu anlatıya karşı çıktı. Birçok kanıt Japonya'nın bombalamalardan önce bile teslim olmaya hazır olduğunu ve yalnızca imparatorunun konumunu koruyacağına dair garantiler aradığını gösteriyor. Bazı analistlere göre atom bombasının kullanımı askeri bir gereklilikten ziyade siyasi bir eylemdi. Soğuk Savaş arifesinde Sovyetler'e Amerikan gücünü göstermek için bir mesajdı. Peki, bomba gerekli miydi? Atom bombasının kullanımı başından beri tartışmalıydı. General Dwight Eisenhower ve Amiral William Leahy gibi üst düzey komutanlar bombanın kullanımı gereksiz ve ahlaksız buluyorlardı. Eisenhower anıları Beyaz Saray yıllarında şöyle yazmıştı. 1945'te Savaş Bakanı Stimson hükümetimizin Japonya'ya atom bombası atmaya hazırlandığını söyledi. Böyle bir eylemin akıllıca olup olmadığını sorgulamak için geçerli sebepler olduğunu düşünenlerden biriydi. Japonya'nın çoktan yenildiği ve bombanın atılmasının tamamen gereksiz olduğuna inandığım için bunalıma girdim. Japonya teslim olmaya hazırdı ve bombanın kullanımı artık sadece askeri bir zafer değildi, bir güç gösterisiydi. Bu iki saldırının ve Sovyet Kızıl Ordusu'nun Mançurya'daki Japon kuvvetlerine karşı askeri saldırısının ardından İmparator Hirohito, Japon tarihinde ilk kez ülkenin teslim olacağını halka radyodan duyurdu. 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya resmen teslim oldu ve İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Peki bu dünya barışın sonu muydu? Japonya insan kayıpları ve uzun vadeli sonuçlarıyla boğuştu. 1945 yılının sonuna kadar iki bombalamanın toplam kurban sayısının 210 bin ila 220 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Ölümlere ek olarak radyoaktif radyosunun etkileri yıllarca devam etti. Bombalamalardan sonra doğan çocuklarda genetik bozukluklar ve çok sayıda sağlık sorunu görüldü. Hayatta kalanların çoğu yıllarca kanser, katarakt, kısırlık, genetik bozukluklar ve psikolojik, nörolojik ve sosyal sorunlarla mücadele etti. Hibakusha terimi Japonların atom bombalamalardan kurtulanlara taktığı bir lakaptır. Bu insanlar atom bombasından sağ kurtulmuş olsalar da derin yaralarını ve sonuçlarını hayatlarının geri kalanında taşıdılar. Hibakusha, Japonya'nın kolektif kimliğinin bir parçası haline geldi. Hamile kadınlar, çocuklar ve hatta sonraki nesiller genetik mutasyonlara maruz kaldı. Bazı bebekler uzuvsuz doğdu, bazıları hiç konuşamadı. Uluslararası Kızıl Haç patlamayı 20. asrın en büyük insani trajedilerden biri olarak nitelendirdi. Japon Kızıl Haç'ı şunları bildirdi. Birçok hasta o dönemde tıp biliminin çözemediği semptomlardan muzdaripti. Durmak bilmeyen kanama, deri soyulması, gözlerde yanma ve bazen 3 gün bazen 3 ay süren ölüm. Japonya psikolojik ve kültürel olarak derin bir travma geçirdi. Bu felaket bir bakıma barış hareketinin, nükleer silahsızlanmanın ve Japonya'nın dış politikasında köklü bir revizyonun ortaya çıkışına zemin hazırladı. Ülkenin yeni anayasası pasifizm ilkeleri üzerine yazıldı ve Japonya o tarihten itibaren uluslararası ilişkilerde farklı bir yol izledi. Nükleer silahların tek sahibi ve kullanıcısı olan Amerika, dünyanın lider gücü haline geldi. Bu saldırılar Soğuk Savaşı'nı ve Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer silahlanma yarışının başlangıcına işaret etti. Sivil halka karşı nükleer silah kullanımı, insan hakları örgütleri, bilim insanları ve dünya halkları tarafından her zaman sert bir şekilde eleştirilmiştir. Bu eylem, uluslararası forumlarda hala yasal ve etik tartışmaların konusudur. Sivillere karşı böylesine yıkıcı güce sahip bir silahın kullanılması haklı gösterilebilir mi? Amerika Birleşik Devletleri bu eylem için resmi olarak özür dilemedi. Ancak birçok tarihçi ve hatta Amerikan ordusu bunu sorguladı. Arşiv belgelerine göre Japonya bombalamadan önce bile teslim olma müzakerelerine hazırdı. Bazıları bomba kullanmak yerine boş bir adada güç gösterisi yapılması gerektiğini öne sürdü. Diğerleri ise ekonomik bir ablukanın yeterli olacağını söyledi. Öyleyse bomba neden atıldı? Bir test için mi? Gösteriş için mi? Amerika'nın egemenlik dönemine girişini duyurmak için mi? Gerçek şu ki Amerika savaşı güç kullanarak bitirmek istiyordu ve bir şehrin patlatılmasından daha güçlü bir mesaj yoktu. Bu eylemle Amerika Birleşik Devletleri tarihte nükleer silah kullanan ilk ve tek ülke oldu. Bu silah kurbanlarını ilk anda yakmakla kalmayıp gelecek nesilleri de hastalıklara, doğum kusurlarıyla ve kabuslarla boğuştu. Atom bombasının savaşı bitirmenin bir yolu olduğu söylenebilir ama gerçekten öyle miydi? Nüfusu yoğun iki şehrin bombalanması Amerikalı yetkililer için masada tek seçenek miydi? Siyasi hedefler, yeni silahların denenmesi ve Sovyetlere karşı bir güç gösterisi bu kararda rol oynamadı mı? Resmi belgeleri Amerika Başkanlık Ofisi'nin gizli yazışmalarına, askeri komutanların yazışmalarına, Kızıl Haç raporlarına ve hayatta kalanların anılarına dönmeliyiz. Onların gerçek resmi burada ortaya çıkıyor. Japonlar her yıl 6 ve 9 Ağustos'ta anma törenleri düzenliyor. Barış çanları çalıyor. Turna kağıtları suya atılıyor, çocuklar şiir okuyor. Ama yara hala açık. Sadece Japonya için değil, tüm insanlık için. Belki de insanlık olarak bu gibi tarihleri unutmamak bizim görevimizdir. Çünkü unutursak tekrarlanabilirler. Ve bu sefer belki de hikayeyi anlatacak kimse hayatta kalmayacak. İşte buradayız. 21. yüzyılda. Her zamankinden daha fazla bilgiyle ve daha fazla sorumlulukla. Unutursak tarih tekrarlanabilir ama hatırlarsak belki de yeni bir yol çizilebilir. Hiroşima ve Nagasaki sadece iki şehir değil, birer sembol. Dizginsiz gücün sembolleri. Milyonlarca insanın kaderini değiştiren, kapalı kapılar ardında alınan kararların sembolleri. Japonya'nın kolektif hafızası bugün müzelerde, belgesellerde, anlatılarda ve şiirlerde yaşamaya devam ediyor. Hiroşima ve Nagasaki atılan bombalar modern tarihin en karanlık sayfalarından biri. Bu bombalama sadece bir savaşın kanlı sonu değil, aynı zamanda insanlık için karanlık ve kaygılı bir dönemin başlangıcıydı. Bu iki patlama modern dünyanın çelişkilerinin sembolü olmaya devam ediyor. Yıkımın hizmetindeki teknolojik ilerleme ve kül kokan bir zafer. Bu bölümde anlatıyı insanileştirmeye çalıştık. Hükümetlerin bakış açısından değil, halkın bakış açısından. Kurbanların seslerinden, o sabahın küllerinden. O gün birçok kişinin aklına gelen sorular, böyle bir silahın kullanılmasının ahlaki meşruiyeti, askeri karar alma süreçlerinde gücün rolü ve kurbanların toplumsal hafızasındaki yeri gibi sorular hala yanıtlanmadı. Dünya hala o mantar bulutun gölgesinde yaşıyor. Belki de bu felaketin en önemli dersi tüm uluslara bilim ve gücün etik ve sorumluluk olmadan kullanıldığında küresel bir felakete yol açabileceği uyarısıdır. Şimdi bu anlatıları sessizlik ve sansür örtüsünün altından çıkarma zamanı. Sadece geçmişi değil, bugünü de anlamak için. İnsan hakları ve özgürlük diye yüksek sesle haykıran ama pratikte baskı ve işgal getiren sloganlara karşı daha dikkatli olmak için. Kara Tarih ve Beyaz Yalanların ilk bölümünü dinlediniz. Gerçeğin bir bedeli var. Bu podcast'te gerçeği arıyoruz. Duyulması kolay olmasa da daha insani bir gelecek inşa etmek için anlaşılması gereken bir gerçeği. Bu podcast'te çağdaş tarihin karanlık ve az anlatılmış köşelerini, demokrasi, özgürlük ve ilerleme gibi aldatıcı sloganların gölgesinde gizlenen suçların ve ihanetlerin tarihine yolculuk ediyoruz. Gerçeği arıyoruz. İktidardakilerin bize yedirdiklerini değil, kurbanların kan ve küllerle yazdıklarını. Bir sonraki bölümde bu dünyevi dünyanın başka bir diyarına gidiyoruz. Bizi sosyal medyada takip edin, görüşlerinizi bizimle paylaşın ve bu anlatı sizin için önemliyse başkalarıyla da paylaşın. Derinlemesine, analizlerle gerçeğe her zaman dikkat edin. iranradio.ir web sitesi ve sosyal ağlardaki resmi sayfalarımız aracılığıyla diyalog yolunun her zaman açık olduğunu bilin. Attığınız her adım bu yolda ilerlemek için yeni bir güç olacaktır. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İslam dini, semavi dinlerin vahdeti için öneride bulunuyor ve Ali İmran suresinin 64. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterik olan bir söze giriniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız deyiniz.
Genelde ne zaman yeni Müslümanlardan söz açılırsa akla İslami olmayan ülkelerin, vatandaşlarının İslam'ın hakkaniyetinin bilincine vararak Müslüman oldukları gelir. Ancak gerçekte böyle değil. Nitekim birçok İslam ülkesinde yaşayan dini azınlıkların arasında da birçok insanın semavi İslam dinine yöneldikleri görülmektedir. Özellikle bu insanlar, Müslümanlarla bir arada yaşadıkları için daha rahat bir şekilde İslam'ın hidayete erdirici ve insanı insan eden öğretilerini öğrenebilir ve bu öğretilerin tesirlerini mümin vatandaşlarında görebilir. Bu arada, bu tür ülkelerde dini azınlıkların kendi dinlerinden el çekmeleri ve İslam dinine yönelmeleri konusunda hassasiyetin daha fazla olduğunu da belirtmek gerekir. Mısır, nüfusunun %10 kadarını Hristiyan azınlığın oluşturduğu İslam ülkelerinden biridir. Ancak İslam'ın yüce öğretilerinin bazı Mısırlı Hristiyanları bu dine cezbettiği gözleniyor ve Lina Konstantin bu insanlardan biridir. Lina, şimdi kendisi için Müslime adını seçmiş bulunuyor.
Lina Mısır'ın kuzeydoğusunda Süveyş bölgesinde dünyaya geldi. Lina da diğer birçok Hristiyan gibi kilisenin bazı talimine anlam veremiyor ve bu talimi kabul edemiyordu. Bu yüzden Lina ta çocukluk çağından itibaren dini merasimlere isteksiz bir şekilde ve ikrahla katılıyordu. Lina bu konuda şöyle diyor: "Ben de Mısır'a yaşayan her Hristiyan gibi Hristiyanlığın bağnaz mantığı ile büyüdüm. Ebeveynim beni her pazar günü kiliseye göstermeye ve papazın elini öpmeye çalışıyordu. Kilisede papaz dua okuyor ve biz de onu takip ederek duayı tekrarlıyorduk. Ve papazın bize söylediği Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs hakkında bazı kelimeleri dinlemek zorunda kalıyorduk. Ben de tüm diğer çocuklar gibi papazın vaazlerine anlamını gözetmeksizin kulak veriyor ve kilisede ayin bitince de büyük bir şevkle Müslüman arkadaşlarımın yanına gidiyor ve onlarla oyun oynuyordum."
Tahran Radyosu.
Bayan Lina Konstantin'in anlayamadığı konulardan biri de neden papazın Müslümanların iyi insanlar olduğu halde onların kafir olduğu üzerinde ısrar etmesiydi. Lina bu konuda şöyle diyor: "Papaz bize Hristiyan olmayan insanların iyi ve hayır amellerde bulunmalarına rağmen Tanrı'nın onlara gazap edeceğini, zira onlar Hristiyanlık inancına göre Tanrı'nın emirlerine itaatsizlik ettiklerini ve kafir sayıldıklarını öğretiyordu. Ancak bu sözlere inanmak toplumda hakim olan gerçekleri gören Lina için çok zordu." Lina bu konuda da şöyle diyor: "Biraz büyüyünce ve ilkokul 1'e başlayınca Süveyş bölgesindeki okulumda birçok arkadaş buldum. Ben Müslüman arkadaşlarımın iyi özelliklerine ve huylarına bakıyordum ve onların bana kardeşleri gibi davrandıklarını ve inancımızın farklı olduğunu önemsemediklerini görüyordum."
Hristiyan ruhanilerin Müslümanları tüm iyiliklerine ve güzel ahlak ve davranışlarına rağmen kafir nitelemeleri yönündeki çelişkiler uzun yıllar Lina'nın kafasını kurcalayan soru işaretiydi ve Lina bunun sebebini bilmek istiyordu. Fakat papazların öfkesinden çekiniyordu. Sonunda hakikat talep ruhu onu hocasından bu soruyu sormaya zorladı. Lina bu macerayı şöyle anlatıyor: "Sonunda bir gün cesaret edip bu soruyu sordum. O da öfkesini gizledi ve suni bir tebessümle şöyle dedi: "Sen daha çok gençsin ve hayatı idrak edemiyorsun. Bu tür değersiz meselelerin ve Müslümanların görece ahlaki iyi davranışlarının seni kandırmasına izin verme. Ben sustum ve dişlerimi birbirine sıkmakla yetindim. Ama içimde onun söylediklerine karşıydım. Çünkü söylediklerinin mantıksız ve gerçek dışı olduğunu görüyordum. Daha sonraları Kur'an-ı Kerim'e Müslümanları gayrimüslimlerle iyi geçinmeyi teşvik ettiğini ve böylece onların İslam'ı idrak ederek sapkınlıktan kurtulmalarına yardımcı olmalarını istediğini öğrendim."
Gerçekte İslam dini son semavi ve en mükemmel ilahi din olarak bu dinden önce gelen ve kitapları tahrif edilmeyen ilahi dinleri doğruluyor. Bu konu birçok kez Kur'an-ı Kerim'de de vurgulanmıştır. Öte yandan İslam dini, hatta semavi dinlerin vahdeti için öneride bulunuyor ve Âl-i İmran suresinin 64. ayetinde şöyle buyuruyor: "De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız" deyiniz.
İslam dini Hristiyanların teslis inancı ve Hazreti İsa'nın ilah olduğu iddiasını ve insanların günahlarının affedilmesi için öldürüldüğü iddiasını batıl biliyor. Fakat gerçek Hristiyanları Müslümanların dostu olarak açıklıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor: Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenlere bulacaksın. Çünkü onların içinde kişiler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar.
Lina Konstantin Müslümanları iyi dostlar olarak tanıyor ve Müslüman bir kızla çok derin ve çok samimi bir arkadaşlık kuruyor. Ancak Müslüman kızın ailesinin Süveyş'ten Kahire'ye göç etmesi Lina'yı derinden üzüyor. Fakat Müslüman arkadaşı ona hayatını ve kaderini değiştiren bir hediye veriyor. Bu hediye ise bir cilt Kur'an-ı Kerim'di. Lina bu değerli hediyeyi aldıktan sonra okumaya başlıyor. Öte yandan Lina, diğer Müslüman arkadaşlarıyla sohbetlerinde İslam'ın hakikatleriyle tanışıyor. Lina bu gelişmeyi şöyle anlatıyor: Yavaş yavaş ve Müslüman arkadaşlarımla sohbetlerin devamında İslam hakikatini idrak etmeye başladım ve İslam'ın söyledikleriyle kilisede Müslümanların hakkında söyleyen şeylerden farklı olduğunu öğrenince, İslam gerçeğinin bağnaz papazların ve Hristiyanların bu semavi din hakkında söyledikleri birbiriyle örtüşmediğini anladım. Lina yavaş yavaş İslam'ın nurani ve mantıklı öğretilerine ilgi duymaya başladığını fark ediyor, fakat eşi kilisede önemli bir mevkisi bulunduğundan bu ilgisini ifade etmiyor.
Öte yandan Lina her gün radyodan Müslüman alimlerin vaazlerini ve ayrıca Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyerek İslam dinine olan ilgisi ve gönül bağı her geçen gün daha da güçleniyor. Ta ki bir gün Kur'an-ı Kerim ayetlerinden biri bu Hristiyan kadını derinden etkiliyor. Ve her zaman üzerinde düşündüğü bir muğlak noktaya açıklık getiriyor. Lina bu olayı da şöyle anlatıyor: Bir gün kocam evde yokken dolabımı açtım ve tek hazinem olan eşsiz hediyemi alıp okumaya başladım. O sırada gözüm Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İsa hakkında Allah Teala'nın nurani kelamına takıldı. Ayet şöyle diyordu: Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve oluverdi.
Lina o anları şöyle anlatıyor: Bu ayetleri okuyunca ellerim titremeye başladı ve yüzümü soğuk ter kapladı ve vücudumu hissetmemeye başladım. Kur'an-ı Kerim kıraatini eşim evin kapısını açıncaya dek sürdürdüm. Ardından Kur'an-ı Kerim'in bir yere saklayarak onu karşılamaya gittim. Bu hadisenin ardından ben işime gidiyordum ama kafamda binlerce soru işareti vardı. Kur'an-ı Kerim benim Hazreti İsa hakkındaki tüm düşüncelerimi alt üst etmişti. Şimdi hangisi doğru bilemiyordum. Acaba Hazreti İsa Aleyhisselam Hristiyanların iddia ettiği gibi gerçekten Tanrı mıydı? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in belirttiği üzere Allah Teala'nın mahluku muydu? Ancak Kur'an-ı Kerim'in Tevhid suresinde Allah Teala'nın ne evladı olduğunu, ne de bir başkasının evladı olduğu ve hiçbir eşi bulunmadığı buyruğu, benim Hazreti İsa hakkındaki tüm kuşkularımı bertaraf etti. Ve o Hazretin de Hazreti Adem soyundan olduğu ve Allah'ın evladı olamayacağı gerçeğini aydınlattı.
Lina Konstantin, Allah Teala'nın yegane olduğu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin onun peygamberi olduğuna şehadeti içeren ezan sesini duymaktan her zaman mutlu olduğunu belirtiyordu. Sorunda ve ruhsal ve inanç açılarından değişim yaşayan Lina resmen İslam dinini benimseyerek Müslüman oluyor. Lina bu gelişmeyi de şöyle anlatıyor. Bir gün perişan düşüncelerimle uğraşarak oturmuştum. O sırada en yakın camiden ezan sesini duydum. Ezan Müslümanları namaza davet ediyordu. Müezzinin sesi içimde yankılanıyordu. Allahu Ekber. Sonunda yegane Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed de onun Resulü ve elçisi olduğunu anladım. Ve bu yüzden ayağa kalkıp Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye haykırmak istedi.
Evet, sonunda Lina uzun süren bir iç çekişmenin ardından İslam'ın hakkaniyetini anlamıştı. Ancak hala bir sorun daha vardı. Lina bu sorunu da şöyle anlatıyor. Acaba İslam dinini benimsediğimi ve Müslüman olduğumu aleni bir şekilde ilan edebilir miydim? Eğer bunu söylersem, eşim valisi bana nasıl davranacaktı ve çocuklarımın kaderi ne olacaktı? Acaba eşim ya da akrabalarım ya da kilise beni öldürecek miydi? Ama buna rağmen içimde bir huzur vardı. Çünkü aradığım şeyi bulmuştum ve Müslüman olduğumu da ilan ettim. Müslüman olduğumu öğrenen Müslüman arkadaşlarım ilkin şok oldu. Ama daha sonra bana doğru koşup bana saldırdılar. Ve böylece Lina Konstantin de büyük İslam ümmetine katıldı.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerine ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, kalıcı tır isimli sohbetimizde İslami kalıb rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami kalıb rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gönce'yi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. Bugün geçen bölümde hakkında sohbet ettiğimiz İslami dönemin seçkin müneccim ve matematikçisi, İran tarihinin mefahirlerinden Kıyasettin Cemşit Kaşani ile tanışmaya devam edeceğiz. Kaşani kısa ömründe beşeri topluma büyük hizmetler sundu. Gameri 790 yılında Kaşan kentinde doğan Kıyasettin Cemşit Kaşani seçkin bir tabibin oğluydu. Kaşani Moğol Timurlilerinin İran'ı işgal ettikleri yıllarda yaşıyordu. Kaşani Zici Hakani adlı nücum eserini Timur'un torunlarından Ulu Bek'e sunduktan sonra hükümetinin başkenti Semerkant'a davet edildi. O dönemde Semerkant İslam dünyasının önemli bilim ve düşünce merkezlerinden biriydi ve Ulu Bek'in emri üzerine inşa edilen medrese İslam dünyasının dört bir yanından talebelerin akın ettiği bir medreseye dönüşmüştü. Azamet itibariyle Bağdat'ta Nizamiye, Kahire'de El-Ezher ve Endülüs'te Kurtuba medreseleriyle boy ölçüşüyordu. Timurilerin hükümdarı Ulu Bek, Semerkant Rasathanesi'nin inşaatı için o çağın seçkin bilim adamlarını Semerkant'a davet etti. Ve Kıyasettin Kaşani de bu bilginlerden biriydi. O dönemde hükümdarların desteği olmaksızın bilimsel faaliyette bulunmak çok zor ve neredeyse imkansızdı. Bu yüzden Kaşani, Ulu Bek'in destekleri sayesinde bilimsel faaliyetlerini sürdürmeyi umuyordu ve Ulu Bek'in davetini kabul etti. Kendisi o çağın seçkin matematikçilerinden biri olan Muineddin Kaşani ile beraber Semerkant'a göç etti. Kaşani o günlerde 30 yaşındaydı. İranlı seçkin matematikçi ve müneccim Kıyasettin Kaşani, Semerkant kentine vardığında Ulu Bek'in sarayında bulunan bilginler kendileri çözemedikleri soruları gündeme getirerek Kaşani'yi sınadılar. Kaşani ilk gün söz konusu tüm sorulara cevap verdi. Öyle ki çağın ünlü bilgini Gazizade Rumi Kaşani'nin biliminde kendisinden üstün olduğunu itiraf etti. Bundan sonra Kaşani sürekli Kral Ulubeyk'in yanındaydı. Ve Ulubeyk onun bilim ve zekasını takdir ediyordu ki bu da Kaşani'nin ilmi açıdan nedenli üstün bir bilim adamı olduğunu gösteriyordu. Kaşani babasına yazdığı mektuplarında Samerkant'ta bulunduğu 2 yılda çözdüğü problemleri anlatıyordu. Örneğin Kaşani bir mihrabın duvarına küçük bir delik açmıştı. Öyle ki tüm mevsimlerde güneş ışınları bu delikten göründüğünde ikindi namazı vakti geldiğini gösteriyordu. Yine Kaşani çapı yaklaşık 1 metre olan bir usturlap yapmıştı ve üzerine Betlemyus'un yıldızlar listesinde yer alan tüm bilinen 1022 yıldızın adı kayda geçmişti. Kıyasettin Kaşani'nin Semerkant'ta ikametinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bu kentin ve medresesinin en seçkin bilim adamı oldu. Kaşani'nin kısa sürede elde ettiği teorik ve pratik kazanımlar medreseyi Şark diyarında en önemli bilim merkezi haline getirdi. Nitekim Kaşani'nin yaptığı çalışmaların adını içeren liste bile çok sayıda kağıt sayfasını doldurur hale geldi. Kaşani Semerkant'ta kaldığı kısa sürede aritmetik üzerine Meftahul Hesap adlı bir eseri telif etti ve bu kitapta dünyada ilk kez basamaklı sayıların kesirli yazılışını açıkladı ve yine tam sayıların köklerini bulma yöntemini izah etti. Bu yöntemler daha sonraları Batı dünyasında büyük tesiri oldu ve Kaşani'nin kitabı aritmetik biliminde ders kitabı olarak kullanıldı. Kaşani daha sonra Risale-i Muhiti adlı eserinde pi sayısını 16 basamağa kadar hesapladı. Ve yine Risale-i El-Vatar ve El-Caib adlı eserinde de bir derecenin sinüsünü 10 rakama kadar belirledi. Kıyasettin Kaşani'nin pratik çalışmaları da teorik çalışmalarına paralel olarak devam ediyordu. Kaşani, yıldızların rasat edilmesi için 8 yeni araç icat etti ve hepsinin nasıl yapıldığını Rasat Aletleri Şerhi adlı eserinde tek tek anlattı. Kaşani aynı eserin 1. ve 2. ekinde bazı hesaplarını ve gözlemleri anlatarak Ay ve Venüs gezegeninin yörüngelerinin elipsoid olduğunu gündeme getirdi. Meftahul Hesap adlı eserin Rusça çevirisinin ön sözünde ise şu ifadeler yer alıyor. Kaşani, miladı 15. yüzyılın en büyük matematikçi ve müneccimiydi ve bazı alanlarda icatları o çağda bilimin doruk noktasına ulaştığının örnekleri sayılır. Kaşani'nin hesaplarında kullandığı üstün yöntemler ve tahminlerinde ve değerlendirmelerinde başvurduğu ustaca taktikler günümüz bilim adamlarının ilgisini çekiyor. Ancak tüm bu eserlerin dışında Kıyasettin Kaşani'nin en büyük ve en önemli eseri Semerkant Rasathanesi'ydi. Kaşani bu büyük rasathanenin temelinin atılması, teorik hesapların, pratik teknikleri, araç ve gereçlerinin yapımı ve organizasyonunda seçkin rol ifa etti. Samerkant Rasathanesi bugün beşeri bilim tarihinde bir yıldız gibi parlıyor ve daha sonraları Batı dünyasında inşa edilen rasathanelerin inşaatında önemli rol ifa ettiği belirtiliyor. Günümüzde bu rasathanelerin bazı bölümleri Özbekistan'ın Samerkand kentinin doğusunda Ebu Rahmet Irmağı'nın yanında yer alıyor. Kıyasettin Kaşani'nin çalışmaları birçok kitapta ve eserde zikredilmiştir. İranlı tarihçi Kıyasettin Hanmir Habibul Seyr adlı eserinde şöyle yazıyor. İkinci Betlem Yuslakaplı Kıyasettin Kaşani ve Mevlana Muineddin Kaşani o rasathanenin inşaatında tüm çabalarını harcadı. Muineddin Kaşani, Kıyasettin Kaşani'nin yeğeni ve yardımcısıydı ve onun eserlerini el yazısıyla yazıyordu. Semerkant Rasathanesi'nin inşa edilmeye başlandığı tarih konusunda anlaşmazlık bulunuyor. Ancak tarihçilerin belirttiğine göre Rasathanenin inşaatı Gamiri 823 ile 830 yıllar arasında başladığı anlaşılıyor. Rasathane 3 katta ve Semerkant kentinin yakınlarında Kuhek veya Çoban Ata adıyla anılan bir tepenin üzerinde inşa edildi. Rasathane'nin inşaat planını Kıyasettin Kaşani hazırladı ve teçhizatını da Kaşani'nin siparişi üzerine Üstad İbrahim Seffar yaptı. Rasathane inşaatı tamamlandıktan sonra Kıyasettin Kaşani rasat işi ve zicin tedviniyle görevlendirildi. Fakat çalışmaları son bulmadan vefat etti. Kıyasettin Kaşani'den geriye kalan el yazısı eserlerden anlaşıldığı üzere kendisi Gamiri 832 yılında Semerkant Rasathanesi'nde vefat etti ve belki de Çoban Ata tepesinin üzerinde defnedildi. Bir başka rivayete göre de Kaşani Semerkant'ta çağdaşı Gazizade Rumi'nin mezarının bulunduğu Şah Zend mezarlığında defnedildi. Kaşani'nin ölümü konusunda bazı muğlaklıklar bulunuyor. Bazı araştırmacılar birkaç nedenden ötürü Kaşani'nin ölümünden Ulubek'i sorumlu tutuyor. Güya Ulubek, Kaşani'nin davranışlarından hoşnut değildi ve zicin tedvininin sona ermesi Kaşani ile işbirliğinin sonu oldu. Yine Kaşani Veter ve Cib Risalesi Meftahul Hesap Girişi adlı eserlerinde bir açının sinüsünü büyük bir dikkatle hesaplayarak bu çalışmasıyla övünmesine rağmen Ulubek Kaşani öldükten sonra tamamladığı kendi zicinin ön sözünde bir açının sinüsünün hesaplanmasını kendisi yaptığını iddia etti. Bazıları da Kaşani'nin büyük yetenekleri ve dehasının rakiplerini kıskandırmaya başladığını ve bu yüzden sürekli onun çalışmalarını eleştirerek onu karalamaya ve Ulubek'in gözünden düşürmeye çalıştığını belirtiyor. Gerçi Ulubek işin başında bu tür tahriklere kapılmıyordu. Fakat zamanla bu telkinlerin etkisi altında kaldı ve Kaşani'ye yüz çevirdi ve bilimsel çalışmalarını engelledi. İranlı büyük bilgin Kıyasettin Kaşani bilimsel kazanımlarıyla Doğu ve Batı diyarlarında adını duyurmasına karşın gurbette ve ana vatanı Kaşan diyarında binlerce kilometre uzakta inzivaya itildi. Her taraftan Kaşani aleyhinde komplolar ve eleştiri sesleri yükseliyordu. Babası ise uzaktan oğluyla ilgili kaygı etmeye başladı ve bu kaygı baba-oğul arasındaki yazışmalara yansıdı. Kıyasettin Cemşit Kaşani, Gamiri 19 Ramazan 823 tarihinde 42 yaşındayken kimliği belirsiz kişilerce Semerkant Rasathanesi'nde tasarımı ve inşaatı için büyük emek verdiği ve harikulade yeteneklerinin ürünü olan bu mekanda öldürüldü. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.